SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Haftanın ilk yayınında birlikteyiz. Bugün 30 Eylül 2024 Pazartesi. Bugünkü yayınımızda dün Hizbullah bayraklarıyla Sydney ve Melbourne'da yapılan gösterilerin Avustralya gündemine etkisini ele alacağız. Bugün bir de söyleşimiz var. Sydney'li Oktay Şahin bize dijital çağa uygun dönerciliğin nasıl yapıldığını anlatacak. Bugün ayrıca hafta sonu maç sonuçlarını kapsayan spor bölümüne de yer vereceğiz. Yayınımıza mesajlarınızla sizler de katılabilirsiniz. Mesaj gönderebileceğiniz numaramız 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adaları topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Ben İsmail Kayhan. Yayınımız Nilgün Kılıç'ın hazırladığı haber bülteniyle sürüyor.
Terör örgütlerine destek gösterenlere vize iptali uyarısı yapıldı. Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Nabil Kavuk'un öldürüldüğü açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karbon ayak izi için adımlar atılacağını söyledi. Batı Avustralya'daki bir kamp alanından 4 yaşındaki Chloe Smith'i kaçırdığı için hapse atılan kişi cezasının azaltılmasını talep eden bir temiz başvurusunu kaybetti. Terence Darrell Kelly 16 Ekim 2021'in erken saatlerinde ebeveynleri uyurken Carnarvon'un yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Blowholes kamp alanında Chloe'yi kaçırdığı için 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Chloe 3 Kasım'da Carnarvon'daki bir mülkteki odada polis tarafından tek başına bulunmadan önce 18 gün boyunca kayıptı. Kaçırılması Batı Avustralya tarihindeki en büyük polis aramalarından birini başlatmış ve dünya çapında manşetlere çıkmıştı. Şubat ayında Kelly'nin avukatları Batı Avustralya Temiz Mahkemesi'nde cezanın açıkça fazla olduğunu savundu. Bugün bir dakikadan az süren duruşmada cezaya karşı yapılan itiraz oy birliğiyle reddedildi. Federal muhalefet lideri Peter Dutton hafta sonu Sydney ve Melbourne'da Gazze için ulusal eylem günü kapsamında gerçekleşen protestoların ardından hiçbir tutuklama veya vize iptali olmamasının tam bir rezalet olduğunu söyledi. Avustralya genelindeki protestocuların çoğu protestolara Lübnan ve Filistin bayrakları getirdi. Ancak Melbourne ve Sydney'de Hizbullah'ı temsil eden bayraklar taşıyan küçük bir katılımcı grubu da vardı. Hizbullah, Hamas'la birlikte Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere hükümetleriyle Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor. Victoria polisi federal suç olan terörizmle ilgili yasaklı sembollerle alakalı herhangi bir yönlendirmenin Avustralya federal polisine ileteceğini bildirdi. İçişleri Bakanı Tony Burke yaptığı açıklamada Avustralya'da anlaşmazlık çıkarmaya çalışanlar için vize iptallerinin gelebileceğini söyledi. Burke, bir terör örgütüne destek olunduğuna dair herhangi bir göstergenin kesinlikle kınandığını da sözlerine ekledi. ABC radyosunda konuşan muhalefetin dışişleri sözcüsü Simon Birmingham, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümünün yas tutulacak bir şey olmadığını ifade etti.
But we should remember always that Hezbollah is a terrorist organisation, that Nasrallah was a terrorist responsible for leading an organization that had killed many.
Ancak Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Nasrallah birçok kişiyi öldüren bir örgütü yönetmekten sorumlu bir teröristti. Elbette onun ölümü yas tutulacak bir şey değil diyen Birmingham ve Avustralya'daki protestolarda gördüğümüz sahneler, özellikle dün Melbourne ve Sydney'de açıkça Albanese hükümetinden güçlü bir eylem hak eden kınanacak iğrenç sahnelerdi diye konuştu. Victoria İslam Konseyi Başkanı Adel Salman, pazar günkü protestolarda Hizbullah bayrakları sallayanların azınlık olduğunu ve Victoria'daki ve Avustralya'daki Müslüman toplumunun büyük çoğunluğunun Lübnan halkını desteklediğini dile getirdi. Bu konuda hazırladığımız ayrıntılı programı haberlerin ardından dinleyebileceksiniz. Nasrallah'tan sonra İsrail Hizbullah'a ağır bir darbe daha indirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah'ın önemli komutanlarından Nebil Kavuk'un düzenlenen bir saldırıda öldürüldüğünü açıkladı. Hizbullah, örgütün önleyici güvenlik birimi komutanı ve yürütme konseyi üyesi olan Kavuk'un ölümünü doğruladı. Duyuru Hizbullah'ın lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğünü doğrulamasından bir gün sonra geldi ve Kavuk bir haftadan biraz fazla bir sürede İsrail saldırılarında öldürülen 7. üst düzey Hizbullah lideri oldu. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre Lübnan'ın büyük bölgelerine yönelik bir dizi İsrail hava saldırısı 2 haftadan kısa bir sürede 156 kadın ve 87 çocuk da dahil olmak üzere en az 1030 kişinin ölümüne sebep oldu. Güney Lübnan'daki Tayr kasabasında Safsan Halavi, İsrail hava saldırılarında öldürülen 6 aile üyesini gömmek için mezar kazarken konuştu.
We still have people under the rubble. An elderly man, a 70-year-old woman.
Hala enkaz altında insanlarımız var. Yaşlı bir adam, 70 yaşında bir kadın, 90 yaşında bir kişi daha diyen Halavi, şehit olanların hepsi kadın ve çocuk ve bir Lübnan ordusu mensubu. Anne babası, yengesi ve kardeşi şehit edildi diye konuştu. Son saldırılar nedeniyle Lübnan'daki yüz binlerce insan evlerinden sürüldü. Hükümet yaklaşık 250 bin kişinin barınaklarda olduğunu ve 3 ila 4 katının ise arkadaşlarında veya akrabalarında kaldığını veya sokaklarda kamp yaptığını tahmin ediyor. Bulk bill, yani bedeli devlet tarafından karşılanan doktor ücretleri 3 katına çıkarılmış olmasına rağmen hastalar aile hekimine gitmek için hala para ödüyorlar. Royal Australian College of GPs'in Health of the Nation anketi Albanese hükümetinin fonlamayı arttırmasının ardından her 4 doktordan birinin daha fazla muayene için bulk bill faturalandırması yaptığını buldu. Ancak anket raporu enflasyonun sağlık sektörünü etkilemesiyle hastaların 20 dakikalık bir muayene için cepten ödedikleri masrafların 2024'te ortalama 36,86 dolara çıktığını ortaya koyuyor. Bu rakam 2023'te ise 34,91 dolardı. Royal Australian College of GPs'in başkanı Nicole Higgins, bulguların Medicare'in yetersiz fonlaması sorununu ele alma ve sağlık hizmetlerini tüm Avustralyalılar için daha uygun fiyatlı hale getirme ihtiyacını gösterdiğini söyledi. New South Wales'taki itfaiyeciler bugün resmen başlayan orman yangını sezonuna hazır olduklarını duyurdu. Mülk sahiplerine bazı adımları atarak yangın riskini azaltmak için üzerlerine düşeni yapmaları tavsiye ediliyor. Oluklardaki döküntüleri ve yaprakları temizlemek, sarkan ağaçları budamak, malç ve yanıcı sıvılar gibi malzemeleri çıkarmak ve mülkün etrafına ulaşacak bir hortum hazırlamak. Ayrıca sakinlere ilgili uygulamayı ve yerel radyo istasyonunu kullanarak uyarılar konusunda güncel kalmaları da hatırlatılıyor. RFS Başkanı Rob Rogers, ailenizi güvende tutmak için bir orman yangını planına sahip olmanın da önemli olduğuna işaret etti.
We need to prepare ourselves for what's coming. The state is in a good position. We're in a good position as far as resourcing. We've got a lot of resources, fire services.
Gelecek olana kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Eyalet kaynak sağlama konusunda iyi bir konumda. Çok fazla kaynağımız var. İtfaiye teşkilatımız var diye Rogers, önümüzdeki hafta Kaliforniya'dan Maria Basher adında büyük bir hava tankerimiz geri dönecek. Eviniz hazırlıklıysa itfaiyecilere evinizi kurtarmaları için çok daha fazla şans verir. Açıkçası sizin ve ailenizin olabilecek en güvenli durumda olduğundan emin olmak istiyoruz. O yüzden bu tartışmayı yapın diye konuştu. Bin Qantas mühendisi ücret müzakereleri nedeniyle protesto amacıyla iş bıraktı. Bu sabah gerçekleşen 2 saatlik greve Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide ve Perth'teki büyük havalimanlarındaki çalışanlar katıldı. Sendika üyeleri yeni bir işletme anlaşmasının ilk yılında %15'lik bir ücret artışı için baskı yapıyor. Ardından sonraki yıllarda %5'lik artışlar bekliyorlar. Qantas'ın bir sözcüsü grevin yolcuların planları üzerindeki etkisini en aza indirmek için önlemler alındığını söyledi. Avustralya Üretim İşçileri Sendikası'nın ulusal sekreteri Steve Murphy, mühendislerin ücretlerinin yıllardır dondurulduğunu ve bunun değişmesi gerektiğini ifade etti.
And we've seen on Thursday and today the workers starting to take to the streets to demonstrate to Qantas that they have had enough. They've had enough of Qantas's greed, Qantas's approach to always.
Ve Perşembe günü ve bugün işçilerin Qantas'a yeter artık dediklerini göstermek için sokaklara çıkmaya başladıklarını gördük diyen Murphy, Qantas'ın açık gözlülüğünden bıktılar. Qantas'ın yaklaşımı her zaman almak üzerine kurulu ancak asla geri vermiyor. Qantas'ın hayalet uçuşlar yaptığını gördük. Filolarını yenilediklerini de gördük ve bunların hiçbiri işçilere geri dönmüyor. Qantas'ın bu işçilere değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve onlara doğru ücret ödediğini göstermesinin zamanı geldi diye konuştu. Federal Maliye Bakanı Jim Chalmers, federal hükümetin nihai bütçe sonucunu resmen açıklayacak ve 2023-24 mali yılı için 15,8 milyar dolarlık bir fazlalık gösterecek. Ülkenin toplam ekonomik çıktısının %0,6'sı olan fazlalık, Mayıs bütçesinde tahmin edilen 9,3 milyar dolarlık orijinal miktardan 6,4 milyar dolar daha fazla. Hükümet tahmin edilenden daha iyi sonucun tamamen daha düşük harcamalardan kaynaklandığını söyledi. Chalmers, ard arda gelen bütçe fazlalıklarının ki bu neredeyse 20 yıldır ilk kez oluyor, sorumlu ekonomik yönetimin kanıtı olduğuna vurgu yaptı. Bültenimize Türkiye haberleriyle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yatırım Danışma Konseyi'nin 10. toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantıya katılarak bir konuşma yaptı.
Yeni reform paketlerini devreye alacağız. Türkiye yüzyılını aynı zamanda yatırım yüzyılı yapmaya kararlıyız. Dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği konularına özellikle ağırlık veriyor. Bu alanlardaki yatırımları hızlandırmayı planlıyoruz. Orta vadeli programın temel hedeflerinden biri, yıllık ortalama %5'in üzerinde ekonomik büyümedir.
Erdoğan ayrıca karbon ayak izi içinde adımlar atılacağını vurguladı.
Karbon ayak izini azaltıcı her türlü yeniliği teşvik ederek sanayimizin dönüşümünü destekleyecek ve rekabet gücümüzü artıracağız.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün bir araya gelecek kabine toplantısında ana gündem maddesi İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları olacak. Bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için atılacak diplomatik adımlar değerlendirilecek. Ayrıca enflasyonla mücadele ve dar gelirli kesimlerin alım gücünün artırılması çabaları da kabinede ele alınacak. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemine başlıyor. Gündemde anayasa çalışmaları, 9. yargı paketi ve öğretmenlik mesleği kanun teklifi gibi geçen dönemden kalan düzenlemeler de var. Karalp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde genç teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleri sloganıyla kılıç kaldırmasının ardından başlayan tartışmalar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli bir krize yol açtı. İddialara göre Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakın kaynaklar Teğmen Ebru Eroğlu ve beraberindeki bazı teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edileceğini dile getiriyor. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde konuyla ilgili bir kez daha sert konuşmuş ve bu işin içindekiler kimlerse hak ettikleri cezayı alacaklar diyerek teğmenler hakkında verilecek cezanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Beypazarı ilçesinde bu yıl 27.si düzenlenen Uluslararası Beypazarı Festivali'ne katıldı. Festival kapsamında düzenlenen konser öncesinde konuşan Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin şunları söyledi.
Mansur Yavaş belediyecinden sonra inşallah ülkede şu anda böyle bir gündem yok. Ama partim adayı gösterirse her yerde söylüyorum, elbette Cumhurbaşkanlığı'na da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız. Şu andaki gündemimiz nedir? Şu andaki gündemimiz bütün belediye başkanlarıyla birlikte çalışmak. Çünkü malum ekonomik sıkıntılar nedeniyle halk darboğazda. Okulları pislik götürüyor, temizleyemiyorlar. Bizlere de temizletmek istemiyorlar. Bunun yanında emeklerin durumunu biliyorsunuz.
Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla devlet okullarındaki temizlik sorunu derinleşirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş okul müdürlerine giden mesajı paylaşarak buna tepki gösterdi.
Okullara hijyen malzemesi vereceğimizi söyledik. Aynı zamanda da ertesi günde talebin çok olduğunu görünce temizlik yapmamızı isteyen okullar olursa buna da katkıda bulunacağımızı söyledik. Bunda bir kötü niyet ya da siyasi bir şey aramanın anlamı yok. Sonucu itibarıyla 925 tane okuldan hijyen talebi geldi. Fakat bunlardan dün 106 taneydi. Bugün 113 tanesi biz istemiyoruz dediler. Eğer Milli Eğitim bunları kendisi temizleyebiliyorsa temizlesin, bir an evvel yapsın, biz de görevimizin başına dönelim. Buradaki engellemeler gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Şimdi şöyle bir mesaj atmışlar. Belediyeden hiçbir şey istemeyin diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz ve okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündeme taşınmasında gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla işbirliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar.
İletişim Başkanlığı Almanya'dan 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi iddialarını yalanladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada Almanya ile sığınmacı mülteci anlaşması yapıldı, 200 sığınmacı Türkiye'ye gönderildi şeklindeki iddialar doğru değildir denildi. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıl daha uzatma kararına eriştirdi. KKTC Dışişleri Bakanlığı artan silahlanmanın bölgedeki dengelere zarar vereceğini ifade etti. Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra dere yatağında çuvalın içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tavşantepe köyüne yakın askeri üst bölgesindeki Şahin Gözü kameralarının Narin Güran'ın evinin yanı sıra Nevzat Bahtiyar'ın da evinin olduğu yerleri gördüğü bilgisine ulaşıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un elimizde yeni kayıtlar var, inceleniyor dediği kayıtların Şahin Gözü'ne ait olduğu ve TÜBİTAK'a gönderilerek incelendiği bildirildi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 23 Türk lirası 66 kuruştan, 69 Amerikan sentinden ve 61 Euro sentten işlem görüyor. Ayrıntılı spor haberlerini ilerleyen dakikalarda dinleyebileceksiniz. Hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da parçalı bulutlu 21 derece, Sydney'de yer yer yağış 21, Melbourne'da genelde açık 19, Adelaide'de kapalı olan hava daha sonra açacak 20, Perth'te açık 23, Hobart'ta parçalı bulutlu 18, Brisbane'da sabah açık olan hava akşam saatlerine sağanak yağışlı olacak 29 ve Darwin'de de açık 36 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere İsmail Kayhan sunacak.
Haber bülteni için Nilgün Kılıç'a teşekkür ediyoruz. Bu haftaya bu kez Filistin'den ziyade Lübnan damgasını vuruyor. Hafta sonunda yapılan Gazze'deki Filistinlilere destek gösterileri, Hizbullah liderinin İsrail tarafından öldürülmesi dolayısıyla taşınan resim ve bayraklardan dolayı haftaya tartışmalı bir başlama olmasına neden oldu. Özellikle federal muhalefet Hizbullah'ın bir terör örgütü olduğunu, Hizbullah bayrağı taşıyanların vizelerinin iptal edilmesi gerektiğini söylüyor. Haberlerden sonra ilk konumuz bu olacak. Bu konuda federal polisten de açıklamalar var. Hangi durumlarda terör sembollerinin ceza konusu veya soruşturma konusu olacağına ilişkin. Birazdan bu konuya döneceğiz. Haberlerden sonraki ilk konumuz bu olacak. Bugün ayrıca ilginizi çekecek bir de söyleşi yayınlayacağız. Döner kebap sektöründe dijital dönüşüm nasıl sağlanır sorusunun yanıtını Sydney'li kebapçı Oktay Şahin anlatacak. Eğer diyor fütüristlerin en önemli isimlerinden biri, günümüzde cahil kalmak istemiyorsanız 20. yüzyılda öğrendiklerinizi hemen unutun. Seda'nın yaptığı bu söyleşiyi ben de sizlerle birlikte dinleyeceğim. Seda'nın söyleşiyle ilgili bana gönderdiği bilgi notunu okurken bu söz geldi aklıma. Bakalım kebap sektöründe 21. yüzyıl yaklaşımı nasıl oluyor? Sidneyli kebapçı Oktay Şahin'le yaptığımız söyleşiyi birazdan dinleyebileceksiniz. Bugün ayrıca hafta sonu maç sonuçlarını kapsayan spor bölümüne de yer vereceğiz. Mesaj gönderebileceğiniz telefon numaramız 0429-99-62-63. Facebook adresimiz SBS Turkish. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman internet sitemizden yani sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Audio uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. İsrail, Cuma günü gerçekleştirdiği hava saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürdü. Beyrutlu bir Telegram kullanıcısı tarafından böyle kaydedildi. Saldırıda 6 katlı bir binanın yerle bir edildiği bildiriliyor. Önce Hasan Nasrallah'ın iyi olduğunu açıklayan Hizbullah, daha sonra ölümü kabul etti. Nasrallah'ın cesedine 2 gün sonra ulaşıldı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, hava saldırısında altında gizli Hizbullah karargahları olan 3 binanın hedeflendiğini, Nasrallah'ın saldırıya toplantıda yakalandığını açıkladı.
As part of the extensive aerial operation to degrade Hezbollah's terrorist infrastructure and capabilities, we are preparing to conduct strikes on strategic assets that Hezbollah has hidden underground beneath 3 buildings in the heart of the Dahiya in Beirut.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Nasrallah'ın öldürülmesinin İsrail'in sonuca ulaşmasının zorunlu bir parçası olduğunu söyledi. İsrail hava saldırıları ardından Lübnan'dan Suriye'ye kaçanların sayısının 30 bini aştığı bildiriliyor. İsrail saldırıda sığınak delen bombalar olarak bilinen bombalardan 85 tane attığını açıkladı. Cenevre Anlaşması bu tür bombaların meskun mahallelerde kullanılmasını yasaklıyor. Lübnan'da bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildi. Avustralya'da, Melbourne'da ve Sydney'de hafta sonları düzenli yapılan Filistin'e destek gösterilerinde bu hafta küçük grupların Nasrallah'ın ölümü dolayısıyla Hasan Nasrallah resmi ve Hizbullah bayrakları taşıdığı dikkat çekti. Hizbullah, Avustralya'da terörist örgütler listesinde olan bir örgüt. Bu durum, Hizbullah bayrakları taşıyanlar hakkında kanuni süreç başlatılması gerektiği çağrılarına yol açtı. Muhalefet lideri Peter Dutton, "Bizim Yahudi okullarımız var. Bunların önünde silahlı güvenlik görevlileri bekliyor. Terörün bu şekilde kutlanması ve onaylanması Yahudi toplumunda korku yaratıyor. Bu Avustralya yasalarına aykırı olmalı. Gerekli yasal düzenleme hemen yapılmalı." diye bugün bir açıklama yaptı. Dutton, Hizbullah bayrağı ve Nasrallah resmi taşıyanların yargılanması, ve vatandaş olmayanların vizelerinin iptal edilmesini istedi. Hükümetin bu tutumu almamasını kabul edilemez olarak niteledi. Hizbullah bayrağı açmanın, Nasrallah fotoğrafıyla yürüyüş yapmanın suç olduğu yönündeki açıklamalar ayrıca muhalefet İçişleri Sözcüsü James Patterson, yine muhalefet Dışişleri Sözcüsü Simon Birmingham tarafından da dile getirildi.
Scenes we saw in protests around Australia and particularly in Melbourne and Sydney yesterday were reprehensible and disgusting scenes that clearly deserve strong action from the Albanese government.
Liberal Senatör Dave Sharma, hafta sonunda Sydney ve Melbourne şehir merkezlerinde hiçbir Yahudi Avustralyalının kendini güvende hissetmediğini kaydetti. Senatör Jackie Lambie de Albanese hükümetine sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaktan vazgeçmesi çağrısı yaptı. Biraz cesaret göster ve harekete geç diye seslendi Lambie. Liberallerin Victoria lideri John Persotto'la dün gösteri sonrası yaptığı açıklamada görüntülerin endişe verici olduğunu açıkladı. Bütün bunlara hükümetin nasıl yanıt verdiğine geçmeden önce federal polisten yapılan açıklamaya bakalım. Ama önce Victoria polisiyle başlayacağız. Victoria polisi Melbourne'daki Hizbullah bayrağı ve Nasrallah resimleri konusunda topu federal polise attı. Ve terör sembollerinin kamuya açık alanda sergilenmesinin federal suç olduğunu açıkladı. Bu sabah yine açıklama yapan federal polis sözcüsü ise yasaklanmış bir sembolün sadece gösterilmesinin federal yasalara göre suç teşkil etmediğini söyledi. Açıklamaya göre bunun suç olabilmesi için nefret dili gibi bir şekilde bir propaganda ortamı yaratmak ve bu tür şeyleri teşvik etmek gibi unsurlarında olması gerekiyor. Bir kişinin terör suçuyla suçlanması için yasa çok sıkı kriterler koymuş. Yasaya göre polis yasaklanmış bir sembole zorla el koyamaz ancak taşıyan kişiden kaldırılmasını isteyebilir diyor sözcü. Hükümet kanadından gelen tepkiler de şöyle. Başbakan Anthony Albanese hafta sonu gösterilerdeki manzaranın endişe verici olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Penny Wong ki son zamanlarda Filistin devletinin tanınması için uluslararası alanda attığı adımlar dolayısıyla muhalefetin hedefinde olduğu bir bakan. Wong, Melbourne ve Sydney'deki gösterilerde Hizbullah bayrağı ve Nasrallah resmi taşınmasını kınadı. Ve son olarak Göç İşleri Bakanı Tony Burke, istikrarsızlığı teşvik edenlerin vizelerinin iptali yoluna gidebileceklerini kaydetti. (0429 99 62 63) mesaj gönderebileceğiniz numara. Harry Sydney'den Bondi'den yazıyor. Bir kitaptan bahsetmiş. The Bravest Scout at Gallipoli, Gelibolu'daki yavru kurt diyelim veya Türkçe'de izci daha doğru, yavru kurt değil de izci diye çevirmekte fayda var. Anzak askeri 1915'te onun hikayesi. Tesadüfe bakın, ben de bu yeni bir kitap. Ben de bu kitap okumadım ama dün bir kitabı tanıtan yazı okudum. Ondan söz etmek istiyorum. Burada Harry'nin de belirttiği gibi bu asker Gelibolu'ya gidiyor ve istihbaratçı olarak işte cephede istihbarat topluyor ve sık sık da Türk askeri gibi şeyin işte düşman hatlarının gerisine, yani Türklerin gerisine gidip oradan istihbarat toplayıp dönüyor. Bir de madalya almış bundan dolayı. Yalnız bu askerin bir özelliği var. Bu asker yarı Japon. Bu nedenle kahramanlık madalyası verilmiyor. Yani melez olduğu için kahramanlık madalyası verilmiyor. Başka tür bir madalya veriliyor bu askere. Şu an ismi tabii aklımda değil. Savaştan dönüyor, Birinci Dünya Savaşı'ndan. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Avustralya İstihbarat Örgütü Japon olduğu için bunu bu askeri işe alıyor ya da istihbaratçı olarak kullanıyor. Hatta bir Japonya'ya gidişi sırasında Japon istihbaratı bu askeri öldürme girişiminde bulunuyor. Sonra Avustralya'ya dönüyor ve burada ölüyor bu asker. Bunu okuyunca başka bir Avustralya askeri geldi aklıma. Bazılarınız biliyor olabilir. Eskiden de geçmişte de söz ettik. Bir de yarı Çinli olan bir başka Anzak askeri var. Melez. Bu asker de Gelibolu'ya gidiyor. Bu asker keskin nişancı olarak Gelibolu'da görev yapıyor ve 200, eğer yanlış hatırlamıyorsam 200 ya da 400 kadar Türk askerini keskin nişancı olarak vuruyor. Bir söylenceye göre Türklerin de bir keskin nişancısı var. Avustralyalı askerler buna Abdullah ismini veriyorlar. Abdullah'la bu birbiriyle işte birbirini yakalamaya, birbirini avlamaya çalışıyorlar. Hatta Abdullah'ın yanındaki, Abdullah yanındaki bizim Avustralya askerinin yanındaki gözcüyü ya da yardımcısını vuruyor. En daha ilginç olan şey de bu asker dönüyor. İşte uzun yıllar Avustralya'da yaşıyor ve Queensland'da bir yerde ölüyor. Avustralyalı film yönetmenleri bu askerin filmini yapmayı kararlaştırıyorlar. Bir yerli yapım olarak Avustralya'da. Çekimler başlıyor ve bir süre sonra görülüyor ki bu askeri bir beyaz oyuncu oynuyor. Bu ortaya çıkınca tabii ortalık ayağa kalktı. Özellikle Çin toplumu çok üzüldü buna ve o proje bitmeden bu şeyden dolayı bu Melez Avustralya Anzak askerini bir beyazın oynaması tepki topladı ve proje başlamadan bitti. 0429-99-62-63 mesaj gönderebileceğiniz numara.
Avustralya'da yakında sosyal medyada haberlere daha az yer verilecek. Bu nedenle SBS Audio uygulamasını indirmenin tam zamanı. Böylece sizin için önemli konularda SBS Türkçe podcastlarında yayınladığımız haberlerimize, söyleşilerimize, hikayelere ulaşabileceksiniz.
Necdet Çimenli Bey gönderdiği mesajda Netanyahu arı peteğine çomak soktu diye yazıyor. Tabii bu bütün dünyada olduğu gibi Avustralya'da da tepkilere neden olacaktır. Tanrı masum insanların yanında, Tanrı'nın masum insanların yanında olmasını diliyorum diyor Necdet Bey gönderdiği mesajında. Fevzi Bey de bir mesaj göndermiş. Galiba 1,5 milyon demek istiyor. Bilmiyorum ya 15 milyon ya 1,5 milyon. Arada bir boşluk var ama nokta yok. Galiba 1,5 milyon demek istemiş Fevzi Bey. 1,5 milyon sığınmacı varken Almanya'dan 200 kişinin sığınmacı olarak gelmesi gayet normal diyor bu dinleyicimiz gönderdiği mesajında. Evet, konumuzu değiştiriyoruz. Sydney'de Türkiye'den göçen bir ailenin ikinci kuşağı olan Oktay Şahin, babasının 25 sene önce girdiği döner kebap sektöründe çağa uygun dijital bir uyarlama getiriyor. Şehirdeki döner kebapçıları dolaşıp yediği dönerleri yorumladığı videolarını sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlayan Şahin, Avustralya medyasının da ilgisini çekti. Evet, bu söyleşiyi arkadaşımız Seda Ercan gerçekleştirdi.
Sidneyli Oktay Şahin'le beraberiz bugün. Oktay Bey, sosyal medyada New South Wales'teki kebap dünyasını ele aldığı bir projeyle ilgileri üzerine çekti. Oktay Şahin, Sydney'deki kebapçıları gezerek önce bir kebap yiyor, ardından da çektiği videolarda yediği bu döner kebabı değerlendiriyor ve bu videoları sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlıyor. Üstelik de iddiası Sydney'deki 2000 kebapçıyı ziyaret ederek hepsini değerlendirmek. Oktay Şahin'in döner kebapları yorumladığı videolar çok ilgi görüyor. 2 ay önce başladığı bu videolar şimdiden 1,5 milyon izlenmeye ulaşmış. Ancak bu başarı bir tesadüf değil. Oktay Şahin tam 25 yıldır döner kebap yediğini söylüyor. Oktay Bey, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Oktay Bey, önce röportajımıza sizi tanıyarak başlamak isterim. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Sydney doğumlu musunuz? Aileniz Türkiye'nin neresinden göç etmiş?
Sydney doğumluyum. Annem Aycan, tercüman. O da burada doğumlu. Babam ise Niğde'de, Ulukışla'da doğdu. Annem Adana'da babamla tanışıp bu tarafa doğru geldi. Ama ben burada doğma büyümeliyim. Olgun tarafında.
Peki sosyal medya platformu TikTok'ta yediğiniz kebapları yorumlamak nereden aklınıza geldi?
Valla bir ara bir tane oğlan çıktı piyasaya. En iyi kebabı ben yapıyorum diyor. Kendisi Türk değil bu ara. Bayağı bir atar yaptı yani, burada hiç kimse kebabı yapmayı bilmiyor diye. Ben de bu videoyu görünce tabii ki ben de biraz gıcık oldum. Kendi kebabını da çıkarınca ben de gittim onun kebabını yorumlayınca baktım 500,000 izleme gördü.
Çektiğiniz o video mu 500,000 izlenmeye ulaştı?
Çektiğim o video 500,000 izleme gördü. Bu güne kadar 1,5 milyon izleme falan vardır toplam kanalda.
Peki TikTok'taki sayfanızda tam olarak ne yapıyorsunuz Oktay Bey?
Şimdi o videodan sonra tabii o videonun içerisindeki söylediğim sözün arkasını getirmeye çalışıyorum. Şimdi 2000 tane kebap dükkanı var New South Wales'da. Sen daha kimsin gibi bir atar yaptım adama gelip. 2000 tane dükkan derken insanlar da imkansız diyor. İşte nasıl 2000 tane dükkan olur? Ben de işte oturdum bir ay, düşündüm ya gidip hepsini denesem mi diye. Bu kadar popüler olmasını beklemiyordum açıkçası. Belki 3-5 tane yaparım, sıkılırım dedim. İlk videodan sonra 15-20,000 izleme alıyor hemen hemen video başı. O yüzden hani hem bizim kebapçılara bir faydası var. İnsanlar işte her gün adını sen getir birkaç kişi yorumlarda işte 10 senedir kebap yemiyorum. Sayenizde bir tane kebap aldım. Teşekkür ederim, çok güzeldi. Ondan sonra bir tanesi işte bu hafta 4 tane kebap yedim senin yüzünden diyor. Hani kazanan kim? Bizim Türk toplumumuz, bizim kebapçılarımız.
TikTok'taki projeniz çok ilgi çekti ve 1000'den fazla yorum almışsınız. Üstüne The Guardian gazetesi içinde sizin de olduğunuz bir döner kebap haberi yaptı. Ardından The Project televizyon programına çıkardı sizi. Bu ilgiyi nasıl karşılıyorsunuz? Nedir bu ilginin sebebi sizce?
Dünyada haber mi kalmadı? İlk yorumum bu. Açıkçası yani benim yaptığım şey günde bir tane kebap yiyorum, yorumluyorum yani. Benim projem kebap. Ben 25 senedir bu işin içindeyim. Hani 25 senedir bu işin içindeyim. Ne yediğimi biliyorum. İyi etin tadını biliyorum, kötü etin tadını biliyorum. Benim kanalımın farkı bu. Ve insanlar bunu anlayınca bu popülarite buradan geldiğini düşünüyorum.
Sizin bu konudaki başarınız pek de tesadüfi değil aslında sanırım. Çünkü babanızın döner dükkanında zaman zaman ona yardım ederek büyümüşsünüz. Bize biraz o günlerden bahseder misiniz lütfen?
Kebap dükkanı almıştı babam Ashville'da. 2001 senesinde 10 yaşındaydım işte. Ben 12-13 yaşıma da gelince tek başıma dükkana giderdim trenle. Babam da işte 12 gibi gelirdi. 7 gün çalışıyordu babam tabii. Babam buraya indiği gün kebaba girdi. Babamın asıl mesleği muhasebecilik. İngilizce öğrenme niyetiyle gelip burada da muhasebeciye devam etmek istedi. Ama kebaba hemen girip işte hemen biraz para kazan artık çocuğum var falan diye kaynana kaymaba onu da söyleyince mecbur kebap işine girdi. O günden bugüne kadar 35 senedir babam kebap işin içinde.
Dolayısıyla siz kebapları yorumlarken aslında arkasında 25 senelik bir geçmiş var ve kebabın nasıl yapıldığını da biliyorsunuz.
Aynen öyle ve kanalımın farkı bu işte. Hani bilmeden de konuşmuyorum yani. İyi etin kötü etin tadını biliyorum yani.
Siz aslında Türkiye'den gelip döner kebap dükkanı açan, döner kültürünü yaratan esnafların ikinci jenerasyon çocuğu olarak bu kültürü dijital çağa uygun bir şekilde yeniden yorumluyorsunuz. Böyle diyebilir miyiz acaba?
Kesinlikle. Şimdi bugünlerde eğer bakarsanız yani fast food bölümlerimizde bayağı bir yemek çıktı artık. Herkes bu işin içinden yani bir para kazanmaya çalışıyor. Eskiden kebap dükkanlarında sıralar vardı. O sıralarımızı kaybettik. İnsanlar kebabın ne kadar büyük olduğunu unuttu. İnşallah bu kanaldan da onu geri getirmek istiyorum. O sıraları geri getirmek istiyorum. Bizim insanlar kazansın istiyorum.
Peki kaç video oldu? Kaç dönerci dolaştınız?
Bugün 49.'yu yapacağım. 2 ay içerisinde 49 tane kebap yedim.
Peki sıkılmıyor musunuz hemen her gün döner kebap yemekten?
İki gün geçiyor, şöyle bir canım çekiyor. Şöyle diyeyim, 14 yaşından 15 yaşından beri okula giderdim. Okuldan sonra babamın dükkanında çalışırdım. Her gün kebap yiyordum zaten. 20 sene geçti. Averaj olarak günde bir tane kebap yiyorum nasıl olsa. Yani benim diyetimde bir farkı yok. Hani sadece aynı yerlerden yiyeceğime her gün başka bir dükkan dolaşıyorum yani.
Peki siz tüm zamanınızı buna mı ayırıyorsunuz? Nasıl vakit buluyorsunuz çeşitli dönercileri dolaşmaya?
Şimdi video da yani bir telefon üzerinden yapıyorum. Özel bir mikrofonum yok, özel bir kameramanım yok. 5-10 dakika kebabımı yiyorum, yorumluyorum. Sonra oturup işte 20-30 dakika bir edit yapıyorum. Videoyu postluyorum. Yani full time işim var benim de yani. Analist işi, bankada çalışıyorum bu ara. Full time işim var yani. Yarım saat ayırıyorum günde açıkçası.
Çeşit çeşit dönerler yiyorsunuz. Bunların kimisi Türk asıllı Avustralyalı dükkan sahiplerinin yaptığı dönerler değil mi? Lübnanlı evet. Dönerciler var, kebapçılar var. Avustralya'da da çeşit çeşit döner var bu işte. Sydney döneri, Türkiye'de yapılana benzer dönerler. Bir de Berlin döneri var. Sydney'de Berlin döneri de yiyorsunuz değil mi? Nedir farkı Berlin döneri ile normal bildiğimiz döner arasında?
Açıkçası Berlin döneri ise bizim toplumumuzdan başlayan bir şey aslında. Bu Türk gurbetçiler işte örnek Almanya'da başlamışlardır önce. Almanya'ya gidince işte Türk ekmeği usulü yapıp döner sattılar. O popüler oldu, ona Berlin kebabı adını veriyorlar. Her şeyi aslında biz başlatıyoruz. Yani Türkler başlatıyor. Berlin kebabı ise Türk ekmeğin içine belli soslar, belli salatalar ve et yani açıkçası hepsine bakarsan bütün kebaplar aynı. Ufak ufak varyasyonları oluyor sadece. Ondan başka bir fark görmüyorum. Hani belli kategorilerim var. Herkesi eşit bir şekilde, herkesi doğru bir şekilde yorumlayıp puanlamak istiyorum. Yaprak kuzu döneri ve tavuk ikisi karışık. Sonra marul domates alıyorum. Sos koydurtmuyorum çünkü etin tadını almak istiyorum. Hepsini aynı şekilde söylüyorum ki kimsenin avantajı ya da dezavantajı olmasın diye.
Peki şu ana kadar en beğendiğinizi hatırlıyor musunuz?
Hatırlıyorum tabii. İki tane aslında. Brotherhood Kebabs var Bath Hill tarafında ve The Kebab Shop Chester Hill. Bunların ikisi benim aklımda kalan iki tane kebap dükkanı var. Çok güzel etleri var, çok güzel yemek yapıyorlar.
Oktay Bey, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz size.
Size teşekkür ediyorum. Keşke rahmetli dedem de ayakta olsaydı da bunu dinleseydi. Çok dinlerdi sizin programınızı.
Evet.
Size çok teşekkür ediyorum. Size iyi günler.
Evet. İlginç bir söyleşi oldu. Bilemiyorum. Melbourne'da da böyle tavsiye edebileceği kebapçılar olabilir mi? Bir bu işlerin erbabı birinin tabii ki. Fevzi Bey bir düzeltme göndermiş. Biraz önce 15 milyon mu 1,5 milyon mu çıkaramamıştım. Türkiye'deki 15 milyon sığınmacıdan bahsediyorum diyor Fevzi Bey. 1,5 milyon değil. Harry, Türkler diyor kebabın kralıdır. UNESCO tarafından ne deniyor ona? Dünya listesi, koruma listesine alınmalıdır diye yazmış bu dinleyicimiz. Başka? Evet, mesajlar bugün bu kadar. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar birlikte olacağız. Biraz önce Harry'nin gönderdiği mesaj dolayısıyla bir kitaptan bahsettik. Birkaç mesaj var o konuda, merak ediyorlar. Kitabın adı The Bravest Scout at Gallipoli. Yazarı Ryan Butta, soyadı Butta. Hangi yayın evinden çıkmış onu tam bilemiyorum. Şu an bulma imkanım da yok. Evet, yarı Japon melez. Japon melezi bir Avustralyalı. İkinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Avustralya istihbaratına çalışıyor. İstihbarata çalıştığı Avustralya medyasına tarafından yazılıyor ve adam Japonya'da Japon gizli servisinin öldürme girişiminden kurtuluyor ve daha sonra Avustralya'ya geri dönüyor. Japon istihbaratı bu kişiyi, bu askeri, gerçek ismi de Şimdi hemen Google'da yazdım. Harry Fame diyelim. F-R-A-M-E. Gerçek ismi bu. Bir madalya kazanmış ama bu kahramanlık madalyası değil. Başarı madalyası Gelibolu'da. Melez olduğu için kendisine bir kahramanlık madalyası verilmemiş.
SBS Türkçeylesiniz.
Ve spor. Hafta sonunda oynanan EFL finalinde Sydney Swans'a karşı ezici bir galibiyet alan Brisbane şampiyon oldu. Brisbane maçı Sydney Swans takımının iki katı gol atarak 120'ye 60 kazandı. Sydney Swans son 11 yılda 4 kez final maçını kaybederek şampiyonluktan oldu. Avustralya'nın diğer büyük futbol kodu NRL'de finalse bu pazar günü Sydney'de oynanacak. Final maçı Penrith Panthers ve Melbourne Storm arasında Accor Stadyumunda gerçekleşecek. Türkiye Süper Ligi'nde hafta sonu oynanan maç sonuçları şöyle. Sivas Spor 1, Başakşehir 2, Samsun Spor 4, Göztepe 3, Galatasaray 3, Kasımpaşa 3, Alanya Spor 1, Rize Spor 0, Trabzon Spor 3, Konya Spor 2, Eyüp Spor 3, Gaziantep 2, Antalya Spor 0, Fenerbahçe 2, Bodrum Spor 3, Adana Demir Spor 1, Kayseri Spor Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'de Galatasaray 19 puanla lider, ikinci Fenerbahçe'nin puanı 16. Mesaj gönderen bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Sizlere veda etmeden önce önemli haber başlıklarını bir kez daha vermek istiyorum sizlere. Hizbullah bayrakları taşıyarak terör örgütüne destek verdiği iddia edilenlere ilişkin vize iptali uyarısı yapıldı hükümet tarafından. Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Nabil Kavun da öldürüldüğü açıklandı. İsrail'in iddiası bu. Ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karbon ayak izi için adımlar atılacağını söyledi. Sizlere bir parçayla veda edeceğiz. İbrahim Tatlıses'ten dinleyeceksiniz Fırat adlı parçayı. Çarşamba günkü yayınımızda tekrar görüşmek ümidiyle güzel günler diliyoruz sizlere. Yarın saat 3 gibi haber bültenimizi internet sayfamızdan dinleyebilirsiniz. İnternetten podcast olarak yarın haber bültenimizi yayınlayacağız. Hoşça kalın.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.